Ayrım 10.
Zehra Muhsin'le teehhülünü bilvasıta Supi'ye esma ettiği halde mamülünün hilafı olarak Supi'de hiçbir teessür, hiçbir infial hasıl olmadı. Zehra hala Supi'nin feveranı rekabetini bekleyip durmaktaydı. Supi ise aldığı habere lakaydane bir omuz silkmekle mukabele etmişti. O uranisiyle zevk ve safaya dalmıştı. Urani maişetini, alemini değiştirince sanki ahlakını da değiştirmişti. Evvelleri israfa müptelayken şimdi adeta tasarrufkar olmuştu. Evvelleri haftada bir moda değiştirmekteyken şimdi kıyafet hususunda gayet kanaatkar olmuştu. Supi'den bıkmış, teneffüre başlamış iken şimdi onu sevmekteydi. Hayatı, gençliği inbisata geldikçe Supi'ye karşı olan hissiyatı minnetteranesi de inbisata gelmekteydi. Moda değiştirir gibi ayda bir dost değiştirmekten kendisine usanç gelmişti. Müptelası olmasa bile artık Supi'de karar kılmaya karar vermişti. Supi, Urani'yi tekmil kendisinin olarak her zaman eli altında bulmaktan neşelenmekteydi. Nisan eve saati olmuş, gayet safalı mehtaplar baş göstermişti. Artık martı gibi denizler üzerinde, pertevler içinde, ahenkler, cümbüşlerle gece yarılarına kadar kıkırdayıp şakırdarlardı. Urani'nin şakraklığı daha ziyade artmıştı. Hele bir cumartesi gecesiydi ki, bir mükemmel saz takımı ahengi şevk engiziyle 10-15 sandal ve kayık halkını başına toplayarak, pazar başının önünde tevafuk etmiş Hüseyin'i faslı yapmaktaydı. Pazar başında da zaten Tatyos'un takımı icrayı ahenk eylemekteydi. Supi ile Urani bir sandal içinde yan yana birbirine yaslanarak şöyle biraz açıkta durmuşlardı. Takım hüsnünde varken bu Abu Tab'ın şarkısını okumaktaydı. Urani güfteden hiçbir şey anlamadığı halde besteye hayran olmaktaydı. Çal sende mutrip çengü rebabın, seyreyle oyunun gel petronabın. Nakaratına bir de oynak zil sadası karışmaktaydı. Pazar başında havailer havalanmakta, çanak mehtapları yakılmakta, arayıcı fişenkleri patlamaktaydı. Sandallıların kimisi içiyor, kimisi hallenerek bağırıyor, öteden of oflar, beriden keman ya seydiler, şuradan nur ollar, öte taraftan naralar. Sütlüceye doğru uzakta bir sandaldan bir hazin mandolin sesi gelmekteydi. Ay yuşa tepesinden 5-10 mızrak boyu yükselmiş, etrafına hafif beyaz bulut parçacıkları üşüşmüştü. Hava hemen hissolunmayacak derecede müteharrik, denizde o nispette mütemevvic idi. Şu temevvicatı hafife servisimin içinde güya altın balık yavruları çırpınıp oynaşır gibi görünmekteydi. Supi bila ihtiras her ayı tahattür ediyormuş idi. Hatırasına tecrit eden şey ihtimal şu mehtap alemi olmuştu. Zehra ile köyündeki yalı penceresinde otururken bunun gibi ve belki bundan neşeli, bundan kalabalık mehtapçılar gözlerinin önünden akıp geçmişti. O zaman ile bu zaman beyninde ne kadar büyük fark vardı. O zaman yanında iffeti mücesseme atlolunmaya seza bir Zehra bulunur idi. Halbuki şimdi o makam iki paralık aşıfta işgal etmekteydi. O zaman bir şefkatli validenin, ah zavallı valide, bir çare münire, cenahı siyanet ve himayeti daimi surette başının üzerinde gerilmiş dururdu. Şimdi ise heyhat, her türlü himayeden mahrumdu. Acaba münire şimdi ne haldeydi? Yalnız başına bir çare ne yapıyor idi? Of, of. Supi validesini düşündüğü sırada gözlerinde yaşlar birikmekteydi. Gariptir ki validesine şu tahatturu birinci defa idi. Şimdiye kadar Münire'nin hayali gözünün önüne hiç gelmiş değildi. Zavallı anacının bu yaşta tek başına kim bilir kimlere avuç açtığını göz önüne getirmekteydi. Vicdanından utanmaya başladı. Yanı başında kendisine handeler benzetmekte olan Urani'ye bir nazarı nefretle bakmaktaydı. Şu cılız, şu soluk, şu çirkin, çirkef için mi bu kadar fedakarlığı gözüne aldığını nefsine sormaktaydı. Muhabbet ha, ne iğrenç tasavvur, ne iğrenç tasavvur. Şu kahveyi hemen tutup denize atıvermeye heveslenmekteydi. Hele Urani Supi'ye yaslanarak elini ellerine aldığı zaman sanki damarlarında bir ölüm soğukluğu dolaştı. Tüyleri ürperdi. Elini hızla çekip kurtardı. Bırak! Urani kemali hayretle Supi'ye bakmaktaydı. Supi değişmişti. Urani adeta ürktü. Ne var? Ne var? Supi kulağına baykuş sesi gibi gelen şu sadayı boğmak için elini Urani'nin ağzına kapadı. Urani haifane susmuş, Supi'ye enzar-ı mühterizane atfetmekteydi. Supi sandalı sahile yanaştırarak içinden atladı, aldı, yürüdü gitti. Urani olduğu yerde donmuş kalmıştı. Supi hayalinden kaçıyormuş gibi gitmekteydi. Sanki arkasından birini hiç uzanacakmış da boğazına takılacakmış gibi ürkmekteydi. Peşine her nefeste büyür bir canavar düşmüş gibi halecan içinde adımlarını sıklaştırmaktaydı. Bu korkunun kalbine birdenbire nasıl düştüğünü bir türlü keşfedemiyordu. Düşünüyordu ki işte Urani'den nefret etmekteydi. Yani sevmiyordu. Ya şimdiye kadar sevmediği bir vücuda nasıl muallak kalmış idi? Niçin, niçin? Sırrı Cemal'i, bir çare Sırrı Cemal'i niçin feda etmişti? Zavallı Sırrı Cemal. Şimdi kim bilir ne kadar azap çekmekteydi. Kim bilir kendisine ne kadar lanet okumakta ve ihtimal kendisini kim bilir nasıl bir ümit içinde gözlemekteydi. Sırrı Cemal'in suyu akıbetine Supi henüz agah değildi. Zehra'yı Sırrı Cemal için feda etmişti. Ya Sırrı Cemal'i kimin için feda etmişti? Harcı alem bir murdar karı için. Ah karı ha, kas katı kalasıca. Validesini ise hepsi için terk etmiş atmıştı. Parçalanası baş. Supi yeni mahalleyi filan geçmiş, Sarıyer çarşısına varmıştı. Biraz daha gidip sağa kıvrılarak dere boyunca çıkmaya başlamıştı. Nereye gittiğinden haberi olmadan yürümekteydi. Başına gelen felaketleri düşünmekteydi. Elinden mağaza çıkmış, nakt mevcudu urani uğrunda tükenmeye yüz tutmuş, ümidi mahvolmuş gitmişti. Elinde kalan paraları da yedikten sonra urani kendisine bir tekme vurarak kapı dışarı edecekti. O halde, o halde. Supi hayatının bundan ötesinde bir zulmeti sırfa görerek tedehüş etmekteydi. O zulmet abadiyi temvire beyhude çalışmaktaydı. Haydi kendisi daha evvel davranarak uraniye bir tekme vurup baştan atsın. Sonra ne yapacaktı? Elinde vaka bir 150 lira kadar nakit ile birkaç liralık irat vardı. Fakat şimdiye kadar meluf olduğu tarzı maişetin mikyasına şu kadar bir servet bir türlü uymuyordu. Hele nakit mevcudiyetini hiç itimat etmemekteydi. Çünkü o kadarcık bir para az zaman içinde su gibi akıp gidecekti. Supi'nin nazarında 100 liranın, 200 liranın hiç ehemmiyeti yoktu. Hazır paranın hayra almayacağını tecrübe etmişti. Bu halde elinde kala kala 4 lira kadar bir varidat kalmaktaydı. Bu kadarcık bir paraysa validesiyle birlikte yaşamak için elbette gayri kafiydi. Hatta 15-20 lirayı bile kafi görmemekteydi. İleride kesbi servet için hiçbir ümidi de yoktu. Çünkü bunun için elde bir sermaye lazım olduğu halde kendisi ondan mahrumdu. Hiçbir iş tutamayacaktı. Sırrı Cemal'e ricat de mümkün değildi. Çünkü buna ar etmekteydi. Bundan başka bu kadar servetle Sırrı Cemal de bahtiyar olamayacaktı. Zehra ise artık elden bir külliye çıkmış demekti. Ah ya evladı. Elbette şimdi dünyaya gelmiştir. Evlat. Supi evladını hatırına getirdiği zaman içi titredi. Evlat. Ne tatlı hayal. Ah evladını da feda etmişti. Lakin bu fedakarlıklar kimin için? Supi şu suali tekrar tekrar nefsinden sormaktaydı. Sordukça urani aleyhindeki hizmeti, nefreti artmaktaydı. Supi hala her tarafı karanlık görmekteydi. Bu keşmekeşten, bu ızdıraptan, bu ümitsiz hayattan kurtulmak için yalnız bir çare görmekteydi, intihar. Fakat şu tasavvur hatırına geldiği zaman tüyleri ürperirdi. İçine bir soğukluk düştü. Sanki ölüm karşısına geçmiş de çukur gözleriyle kendisine bakıyor gibi gelmekteydi. Hızla gerisin geriye dönüp yine geldiği tarafa doğru inmeye başladı. Ölümden korkmakta, intihar için yüreğinde kuvvet ve cesaret bulamamaktaydı. Ölmek o kadar kolay bir şey görünmüyordu. Orada tevakkufla denizdeki ahenge kulak verdi. Titrek sesli bir kemanın uzaktan uzağa sesi gelmekte, bir sadayı Davudi neşeli bir taksim etmekteydi. Ay hemen semti reise yaklaşmış, gökyüzündeki beyaz bulutçuklar hafif bir sigara dumanı haline gelmişlerdi. Servisimin daha ziyade parlak, hava daha ziyade sakin idi. Neşeler germa germ olmuştu. Supi birinim handeyi mütehayifane ve meyus aniyi mütakip yürümeye başladı. Sahil boyunca gitmekteydi. Haberi olmadan denize düşüverip gebermek arzu ediyordu. Fakat denize bir adım daha yaklaşmaktan ihtiraz etmekteydi. Supi doğru düşünebilseydi, öyle tehevvümü gibi iş işten geçmiş olduğunu, hülasa ve necat için vaktin hala müsait bulunduğunu, intihara filan hiç lüzum görülmeyeceğini bulup kestirebilecekti. Fakat o muhakemesini pek yanlış yürütmekteydi. Supi muhakematına dalmış, piyasa boyunda gezinmekte olan halkın arasından geçip gitmekteydi. Etrafında geçen vukuatın hiçbirisinden haberi olmadığı halde büyük dere çayırına kadar gelmişti. Şu halini görenler kendisini hasta sanmaktaydılar. Çayır boydan boya kata başladı. Maksadı sabaha kadar dolaşmak idi. Urani'nin yanına avdetten gayet lürkmekteydi. Bahçeköy caddesi üzerinde bir hayli gitti. Ne yapmalı, ne yapmalı, ne yapmak lazım geleceğini bir türlü bulamıyordu. Urani'den vazgeçmek lazım idi. Fakat diğer zararların tazmini, fanilerin telafisi mümkün görünmüyordu. Supi gerisin geri döndü. Sette kadar gelerek orada biraz tevakkuf etti. Saat 6'ya yaklaşmış, Aysemt reisi atlayıp epeyce de inmişti. Herkes yerli yerine çekilmiş, ortalıkta ses seda kesilmişti. Saat uzaklarda bir ishak kuşu kesik kesik namelerle ötmekteydi. Şu cevelan Supi'nin asabını yatıştırmış, fikrini tasrih etmişti. Şimdi daha serbestane düşünmeye başlamıştı. Daha ilk nazarı teemmülde hesabının pek yanlış olduğunu anladı. Dünyada yaşayış neden ibaretti? Bu genç yaşında da zevk ve safa sürmedikten sonra niçin dünyaya gelmeliydi? Ayıplıya çıkarılmış adam. Şu zevk ve safa ne kadar mukavvat olsa yine metai bir dünyeviden hayırlıydı ya. Zubir'in hissiyatı yine Urani'nin lehine teveccüh etmişti. Zaten akşamki inkılab-ı hissiyatın sebebini hala keşfedememişti. Zavallı kız beni o kadar sevdiği halde akşam zavallıyı niye bir rahmane terk edip yalnız başına bırakmıştım. Şimdi kızcağız kim bilir ne azaplar ne işkenceler çekiyordu. Bu endişeyle derhal olduğu yerden harekete başladı. Sıkı yürüyüşle eve kadar geldi. Kapıyı çaldı, çaldı. İçeriden bir ses zuhur etmedi. Bir müddet daha intizarda bulunduğu halde kapı açılmadı. Çaresiz sabahı etmeye mecbur idi. Bir kere daha karakolun önünden geçmekten ihtiraz etmekteydi. Bu sefer mezar burnuna doğru ağır ağır yürümeye başladı. Harekatına hak vermekteydi. Şu genç yaşında ölüp giderse ne anadan ne evlattan hiçbir hayır gelmeyeceğini, vücudu sağ olduktan sonra meydana 5-10 evlat çıkarmak mümkün olduğunu, zaten şu kısa ömrün öyle uzun uzadıya meşagil ve metaibe tahammül edemeyeceğini, ortada bir fenalık varsa sebebi yeganesi validesi olduğundan mesulü de o olacağı ve binaenaleyh o cihetten de vicdanı emin ve müsterih bulunduğu ve çünkü kabahatlinin cezası ecri sezası demek olmakla, validesi muzdarip ise elbette emelinin cezasını çekeceğini düşünmekte, bu muhakematın neticesi hep Urani'nin lehinde çıkmaktaydı. Sevmek, sevilmek. İşte şu dar-ı mihnette insanın biraz yüzünü güldüren saadet bu nimetten ibaret idi. Urani'nin kendisini sevmekte olduğu zannında kendini haklı buluyordu. Kendisi ise elbette görüyor, hükmediyor ki Urani'yi seviyordu. Sufi hissiyat-ı mütegayire ve mütenakızası arasında bir mukayeseyi ciddiye yapıp da ihtisasatına münasip bir isim bulmakta aciz idi. Şu aczı olmasaydı Urani'ye karşı olan hissiyatının adeta bir zarureti bahiyaniden ibaret olduğunu teyakkun edebilirdi. Fakat şu zaruretin sevkiyatı gizliden gizliye icrayı tesir etmekte olduğu cihetle Sufi onun farkında oluyor, sadece o saikanın arzusuna kör körüne tebaiyet ediyordu. Rıhtım kenarında gezinmeye başladı. Gecenin serinliği zihnine keşayiş vermiş, feveran hissiyatını bil külliye teskin etmişti. Fakat yorgunluktan da ta bir tüvanı kesilmişti. Yorgunluğunu daha yeni hissetmekteydi. Tekrar döndü. Evin kapısını bu sefer hızlıca çaldı. Hele hizmetçi karı hap giran-ı ataletten uyanmış, homurdanarak, gözlerini ovuşturarak gelmiş kapıyı açmıştı. Karının bakışları gecenin bu saatinde insanı rahat uykusu arasında taciz etmek eşeklik değil mi mevhumunu işrap etmekteydi. Sufi o manalara hiç ehemmiyet vermeksizin doğruca yatak odasına çıktı. Urani açık saçık bir halde rahat rahat uyumaktaydı. 2-3 hafta sonra bu macerayı ikisi de unutmuş gitmişler, zevk-ü safaya dalmışlardı. Mayıs gayet güzel havalarla başlamıştı. Fakat hiçbir dalda uzun uzadıya konup kalmaya alışmamış olan Urani artık bu sureti maişetten de bıkmaya başlamıştı. Tahayyülatını birer birer meydana icraya koyup her birisinden birer parça lezzet aldıktan sonra hissiyat-ı şaikanesine bir kesel müstevli olmuştu. Hele Mayıs nihayetlerinde evden dışarı çıkmaya bile gönlünde bir heves görmemekteydi. Küçük yaştan beri istinaz peyda etmiş olduğu debdebeli, şaşalı maişet-i sefihaneyi avdet için can atmaktaydı. Sufi hakkında zamirinde merkuz olan nefret-i hafiye gün geçtikçe baş kaldırmaktaydı. Sufi'nin temellükatını pek soğuk, pek müziç görmeye başlamıştı. Sufi'nin kesesi gittikçe hafiflemekteydi. İşte Sufi arzu olunan neticeye kârip edilmiş, baştan savmak zamanı gelmişti. Lakin elinde kalan akaratı da silip süpürmek için biraz daha dişini sıkmak lazımdı. Urani yine sefahate başladı. Hemen haftada bir moda değiştirmek, hiçbir lezzet almadığı halde sık sık tenezzühlere çıkıp birçok masraflar ettirmek, evin teferruşat ve tezyinatını itina göstermek yolunda Sufi'yi izrara çalışmaktaydı. Sufi bu masrafları belki de kemali memnuniyetle ihtiyar etmekteydi. Urani'nin bir tebessümü, bir sopisi cebri mağfat eylemekteydi. Nakdi mevcudu 40-50 liraya tenezzül etmişti. Bunun da bir ay dayanmayacağı malum idi. Sufi uzun uzadıya düşünmeye hacet görmeksizin, tophanede 2 lira irat getirir bir dükkanı satmaya karar verdi. 15-20 gün içinde muamelat-ı lazimi ikmal ederek dükkanı bir kadına kat-i fera ile sattı. Eline bir 400 lira kadar geçmişti. Urani çoktan beri bir madalyon ile bir küpeye heves etmekteydi. 1-2 gün sonra birlikte İstanbul Kuyumcular Çarşısı'na indiler. 2-3 saat taharrürden sonra 160 liraya bir çift küpe ile 48,5 liraya bir madalyon alındı. Hazır çarşıya gelmişlerken bazı şeyler de aldılar. Bu bazı şeyler Supi 16 liraya mal olmuş ve fakat artık Urani de memnun olmuştu. Supi'yi şevk güneş esiyle ihata etmekte, Supi de bu iltifatlarla sanki taze hayat bulmaktaydı. Derviş sokağının havası Urani'nin mizacına dokunmaktaydı. Şöyle geniş bir yerde büyüyecek bir daire tutulmasını rey etmekteydi. Hazır şu sırada evler boşken matluba muvafık bir daire bulunacağı memul idi. Yine bir gün ikisi birlikte İstanbul'a indiler. Beyoğlu'nda hane hane dolaşmaya başladılar. Urani bir türlü ev beğenmiyordu. Kimisinin manzarası hoşa gitmiyor, kimisi dar, kimisinin tavanı alçak, kimisinin salonu küçük, kimisi loş. Hele caddeye yakın bir yerde bir evin dairesini beğendi. Pazarlığı balık pazarında bir sarraf ile edilecekti. Bugün geçmiş olduğundan bu işi yarına bırakarak Büyükdere'ye avdet ettiler. Ertesi günü Supi İstanbul'da balık pazarında o sarrafla pazarlığa girişti. Herif iki oda bir salondan ibaret olan bu daire için senevi 160 lira istemekteydi. İne ine 144'te karar kıldı. Bundan aşağı ihtimali yok. Hem bir senelik kirayı defaten istiyordu. Supi kabulde muzdar kaldı. Kontrat akt ve imza olundu. Mukavelat muharrirliğince de tasdik ve teati edildi. Supi 144 lira saydı. Fakat yüreği cızlamadı değil. Ama ne yapsın? Sarraf bir türlü 6 aylık kontrata razı olmamıştı. Bu evlerin seneliğiyle 6 aylığı kiraca farklı değil ki. Urani'nin memnuniyetine nihayet yoktu. Fakat Supi şu 5-10 gün içinde 400 lira kadar sarf etmiş, iradı da azalmıştı. Supi biraz düşünmeye başladı. Fakat ne fayda var? Adam sende. Urani'nin handeleri bak ne kadar mebzul. Haziran evasıtında Supi'nin nakdi mevcudu 5-10 liradan ibaret kalmış, kendisini düşünmek almıştı. Fakat Urani'nin hevesatını memnun etmek de mümkün değildi. Elinde emlak olarak Varakçı Han'ın iki oda kalmıştı. Bunları da bir kelepirci 200 liraya kat'i firah etti. Bu parayla Eylül iptidalarına kadar kıt kanaat geçindiler. Artık soğuklar başlamıştı. Derviş sokağındaki evin mefruşatıyla Büyükdere'deki mefruşata bazı ilavat zammederek yeni daireyi döşediler, dayadılar. Fakat Supi'nin elinde avucunda bir şey kalmamış, Urani'nin sığıntısı suretinde yaşamaya başlamıştı. Urani işi bu neticeye getirince Supi'ye karşı beslemekte olduğu hissiyatı nankörhaneyi artık meydana vurmuştu. Her tavrıyla, her sözüyle Supi'yi rencideyi hatır etmeye başlamıştı. Supi bu cefalara, bu tahkirlere tahammülden lezzet almaktaydı. Hatta bir gün Supi'nin yatak içinde miskin miskin sağına soluna dönüp durmasına Urani hiddetinden boğulmaktaydı. Kolundan tutup çekerek kaldırmaya çalıştı. Supi'nin canı hiç kalkmak istemiyordu. Adam bırak beni bırak. Daha ne vakte kadar böyle tembel tembel yatıp durmalı? Artık bıkmış usanmıştı. Supi enzar-ı mütemmeniyanesini Urani'ye dikmiş melul melul bakmaktaydı. Urani bu bakışlardan daha ziyade bizar olmaktaydı. Hemen Supi'yi silkip yere düşürerek ayağıyla çiğnemeye, elleriyle de vurmaya başladı. Supi hala kemali tazarru ile yalvarmakta, Urani'nin hiddetini teskin uğraşmaktaydı. Sus bire baykuş, sus, geber, geber. Bu serencam sık sık tekrar etmekteydi. Urani işi daha ileri götürmüştü. Birkaç defa Supi biraz sokağa çıkıp da avdet ettiği zaman kapıyı açtırmak hususunda pek çok müşkilata uğramıştı. Hele bir gece yine kendini içeri aldırmak için yalvarmaya başladığı zaman hizmetçi karı adamın yanında bir erkek bulunduğu cihetle kendisini bu gece kabul edemeyeceğini ihtar etmişti. Supi buna bir türlü inanamıyor, bir türlü def olup gitmiyordu. Nihayet Urani kemali hışım ve gazapla gelerek Supi'yi kolundan yakalamış, sürükler gibi çekip götürerek odada kanepenin üstüne boylu boyunca uzanmış olan bir herifi göstermişti. Supi'nin rengi atmış, asabı tehevüre başlamıştı. Urani ellerini iki böğrüne dayayarak Supi'ye hiddetli bakmakta ve nazarıyla ''İşte şimdi inandın mı?'' mefhumunu anlatmaktaydı. Supi tersine pörsüne dönüp gitmişti. Ertesi gün akşama doğru Supi yine geldi. Fakat bu sefer sureti katiyede kovuldu. Bir daha gelirse polise verileceği bile ihtar olundu. Supi bir iki defa daha tecrübe etti. Fakat Urani kararında sebat göstermişti. Çünkü yeni bir dost bulmuştu. Supi sokak ortasında yersiz yurtsuz kalmıştı. Cebindeki nakdi mevcudu topu topu 826 kuruş 30 paradan ibaret idi. Bir iki gecedir otellerde barınmak dediyse de serveti bakiyesi kendisini uzun müddet barındırıp durmayacağını pek rana bilip görmekteydi. Şu mezayika Supi'ye her şeyden evvel validesini ihtar etti. Hemen Hoca Paşa'ya koştu. Heyhat! Zehra Muhsin'e varıp da Münire'yi yalnız başına bıraktığı zamandan beri bir çare kadın yalnız başına borç harç yaşayabilmiş ise de düğünün teraküm etmesi üzerine alacaklıların tazikatı kemal-i şiddetle baş göstermiş ve kadıncağız bu tazikatı ref-ü teskile kudret bulamayıp nihayet şuna buna avuç açmak zilletin irtikaba kadar mecbur olmuştu. Konu komşu Supi'ye bu macerayı anneannesiyle anlattılar. Validesini şimdi bir mekan güruhuna karışmış olduğunu, kim bilir nerede ve ne halde bulunduğunu kemali teessürle haber verdiler. İşte bu vukuat hayatı için bir ikinci darbeyi helak demek olduğu halde Supi ondan bile müteessir olmadı. Güya kalbi katılaşmış, hissiyatı kaşarlanmıştı. Komşuların teessürlerine bir omuz silkmekle mukabele ederek dönmüştü. Sirkeci de bir otelde geceliği 4 kuruşu olmak üzere bir yatak kiraladı. Bu otelin yanı başındaki pis aşçı dükkanından da karın doyurmaya başladı. Daracık, hava almaz, güneş görmez, rutubetli bir oda içinde paslı, kırık bir demir karyol üzerinde katı bir ot minder ile incecik bir yün şiltenin kirli bir çarşafla örtülüp Bir tane yün yastık ve bir pis yorganla setru kemal olunmasından vücuda gelmiş yatağa içine girip de haliyle mazesini mukayeseye başladığı zaman Supi'nin ağlayacağı gelmekteydi. Odada bir eski masa üstünde bir şişeyi şamdan ile ağzı kırık bir sürahi, çatlak bir bardak ve bir kirli havludan, bir de arkalı iskemleden başka mefruşat namına hiçbir şey mevcut değildi. Hatta odanın tek bir pencereciğinde perde filan da yoktu. Bu pencere yan taraftaki aşçı salaşının kirli damından başka bir tarafı gördüğü yok. Supi şu maişeti sefilani içinde bile Urani'yi bir türlü hatırından çıkaramıyordu. Hemen her gün sabahtan akşama ve gece yarılarına kadar Beyoğlu caddelerinde serseriyane dolaşmakta, Urani'ye şöyle sokakta tesadüfü bile bir kâr saymaktaydı. Urani'nin hanesi semtine pek de tekarrüpten ihtiraz etmekteydi. Şayet karı şu cevelanını sezerdi üzülür diye çekinmekteydi. Fakat Urani sanki hiç sokağa çıkmıyormuş gibi hiçbir tarafta görünmüyordu. Supi Maryanko'ya başvurmadığı halde onun tarafından da sui kabul ve telakki görmüş, Urani hakkında vazıh ve mukni bir cevap alamamıştı. Supi pek öyle israfatı gözüne aldıramıyordu. Masrafta tasarrufa ziyadesiyle riayet etmekteydi. Ma mafi, mutlaka Urani'ye tesadüf ümidiyle bir iki gece Concordia'ya, Verdi'ye, Kristal'e filana başvurmak yolunda bir fedakarlıktan kendisini alamamıştı. Güya Urani, yer yarılmış da yere geçmiş, sırra kadem basmıştı. Urani'yi arayıp da bulamadıkça Supi'nin iştiyakı artmakta, iştiyakı arttıkça tahriyata germi vermekteydi. Üstü başı henüz temiz ve düzgün idi. Gözünden tek gözlüğü de henüz çıkarmamıştı. İçinde fanilası yağlanmış, frenk gömleği kirlenmiş ise de bunlar kıyafeti hariciyesinin şaşası içinde inzari dikkatten tamamıyla gizli kalmaktaydı. Şu kıyafeti kazibe altında aç bir mide, sefilane bir ömür saklı bulunduğu halde hala birçok kadınlar Supi'ye güler yüz gösterip durmaktaydı. Supi bir iki defa bu tebessümlerin cazibesine tutulmuş, aklı başına geldiği, yani cebini yoklayıp da servetinin miktarını tahkik ettiği zaman eyvah demişti. Eyvah kaç para eder? Cebindeki nakdi yeganesi 210 kuruştan ibaret kalmıştı. Supi bu parayı günlere taksim etmekteydi. 4 kuruş otel, öğün başını içeriden 6 kuruşluk yemek, etli 10 kuruş, ya tütün, ya çamaşır parası, ya tıraş, ya hamam. Supi ihtiyacatı sayıp gittikçe aklı çilesinden çıkacak sanmaktaydı. En aşağı günde 10 kuruş masraf vardı ki serveti bu masrafı ancak 20 gün kifayet edecekti. Ah, tasarruf lazım, tasarruf. Birinci defa tütünden vazgeçmeli. Supi bu tasaddisinde muvaffak olmaktan kat'i ümidi, birkaç günlük tecrübe üzerine tasarrufu tütünden başka bir masrafta aramaya karar verdi. Fazla gelen tıraş parasıydı. Tıraştan sarfı nazar etti. Sonra otel parası ziyade geldi. Tavuk pazarında Arnavut Hanı'nda aile 3 mecidiyeye bir oda kiraladı. Gündüzleri ekmek peynirle kanaate karar verdi. Ma mafi, şu yolda hasıl olan mebali-i mutasarrifeyi gayet ucuz cinsinden bir şilte ve bir yorgan ile maşraba, şamdan gibi eşyaya sarf etmeye mecbur oldu. Bundan böyle masrafı yevmiye 5 kuruş, 30 para etmişti ki bu masrafla feri, fahur 20 gün kadar yaşayacağını aklı kesmişti. Hem mumdan tasarruf etmek, hem geceleri vakit geçirmek için hanın altındaki kahvede oturmaya, orada ötekiyle berikiyle dostluk peydasına başlamıştı. Bu sayede bekar ahbabının 2-3'üyle arifane olarak karın doyurmak yolunu bulmuş ve bu surette mesarifi yevmiyesini birden bir 3 kuruş indirmişti. Supi şu tasarrufattan memnun olmaktaydı. Onun hesabına göre yaşamak herhalde yaşamaktır. Sefilse de yaşıyordu ya. Dünyadan ümidini kesmiş değildi. Urani'den bile kat'i ümit etmiş değildi. Zihninde birçok tertipler kurmaktaydı. Kah eline bir piyangodan 5-6 bin lira geçmesini, bu parayla bir irat tedarik ettikten sonra hemen Urani'yi çekip yanına aldığını, kah Urani kendisini arayıp bularak af dilediğini, kendisini de o affı diri etmeyerek maişeti mesudaniye tekrar başladıklarını, bilmem ne olduğunu tahayyül etmekte ve bu tahayyülattan hakikat etmiş gibi zevkü lezzet almaktaydı. Beyoğlu'ndan bir türlü vazgeçemiyordu. Mutlaka Urani'yi bir kere olsun görmek, kendisi için bir ihtiyacı mübrem haline gelmişti. Güya şu tesadüf Urani'yi kendisine celp ve cezbedecekmiş gibi ümitlenmekteydi. Arnavut Hanı'nda yerleşeli 40 gün olmuş, nakdi mevcudu 4,5 mecidiyeye inmişti. Supi hala meyus değildi. Hala bir tesadüf ve fevkalade muntazır idi. Lakin günler geçip gittiği halde hiçbir fevkalade vukuat zuhur etmemekteydi. Supi artık hanında da barınamayacaktı. Hatırına istikraz geldi. Lakin kime müracaat edecek? Bir hali düşündükten sonra gerek kendinin gerek kayınpederinin eyip bağısından olan tüccardan Salih Efendi'ye müracaata karar verdi. Lakin bu müracaattan hiçbir ümidi yoktu. Adeta gönülsüz gitmekteydi. Salih Efendi'nin mağazasına yaklaştıkça kendisine bir hicap almakta, ümidi gittikçe kesbi zaf eylemekteydi. Mağazanın kapısında birdenbire geri döndü. Bir ayıp eylemiş de enzar-ı tayipten kaçıyormuş gibi tenha sokaklara saparak gitmekteydi. Salih Efendi kendisini ne gözle görecekti? İşte çapkın serserilerden birisi de kendisiydi. Salih'e ne teminat, ne karşılık gösterecekti. Elinde avucunda nesi var, nesi yoksa hep sarf etmiş, tüketmiş, gitmişti. Teminatsız alınacak paraysa adeta bir sadaka demekti.